Ayrım 39. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 382. Öldürmek hakkı sadece Tanrı'ya aittir. Leyla Barkın'ın odası bir zamanlar Osmanlı padişahlarına yemek pişirmek, sofrasını kurmak işine memur edilmiş, kilerci başı sorumluluğundaki mutfak çalışanlarına ayrılan kilerli koğuşundaydı. Odasının kapısında bizi bekliyordu Leyla. Enderun avlusuna bakan penceresinden geldiğimizi görmüş olmalıydı. Aramızda topu topu birkaç metre bulunmasına aldırmayan yardımcım, "Hayret, yüzünde güler açıyor," diye söylendi. "Kıvama getirmişsiniz kadını başkomiserim." Bir yandan müze müdüresine gülümserken, bir yandan da her an bir münasebetsizlik yapmasından korktuğum Ali'ye fısıldadım. "Biraz daha yüksek sesle konuş da yaptığımız her şey boşa gitsin." Hemen hizaya girdi serseri. "Affedersiniz başkomiserim." Yaklaşınca dostça uzattım elimi, belki de dört cinayetin zanlılarından biri olan kadına. "Merhaba Leyla Hanım." Bir erkek gibi sertçe sıktı elimi. "Hoş geldiniz Nevzat Bey." Sonra aynı güvenli bakışlar, aynı kararlı tavırla yardımcıma yöneldi. "Merhaba Ali Komiser, nasılsınız?" Onu sevimli bir oğlan çocuğuna dönüştüren haylaz gülümsemesini takındı Ali. "Teşekkür ederim, sizi gördüm, daha iyi oldum." Bu sözleri nasıl yorumlayacağını bilemeyen Leyla'nın ela gözlerinde çekinceli bir anlam belirince açıklama gereğini hissetti. "Yani şu katilleri yakalamak için işimize yarayacak bir şeyler söyleyeceğinizi umuyoruz." Yüzündeki ışıltı kayboldu kadının. "Keşke Ali Komiserim." Umutsuzca çıkmıştı sesi. Nevzat Bey'le yaptığımız bütün tahminler boşa çıktı. Katiller ne düşündüğümüzü biliyorlarmış gibi her defasında yanılttılar bizi. Tam da aklımızdan geçenleri dile getiriyordu ama kendisini zanlı listesinin dışında tutarak. "Leyla Hanım, elindeki kalınca dosyayla kır saçlı, ince yüzlü, uzun boylu bir adam girmişti aramıza. Hani yıllarca devlet memurluğu yapmış, mesleği üzerine sinen insanlar vardır ya, işte onlardan biri. Hatlarla ilgili konuşacaktık. Hani sergiye gidecek olanlar. Kültür Müdürlüğü acele ediyor da." Anında kestirip attı Leyla. "Sonra konuşuruz Edip Bey. Kültür Müdürü biraz daha bekleyebilir. İşim bitince size uğrarım." Edip Bey hayal kırıklığına uğradığını gizlemeye gerek duymadan, peki siz bilirsiniz diyerek küçük adımlarla uzaklaştı yanımızdan. Müdüresi ters ters baktı adamın arkasından. "Müze miyiz, maliye arşivi miyiz belli değil." İlgiyle kendisini izlediğimizi fark edince, "Bu kadar işin gücün arasında bir de bu tür adamlarla uğraşıyoruz," diye dert yandı. "Nerede lüzumsuz bir iş varsa bulup getirirler karşıma. Neyse, hadi burada durmayalım." Arkasındaki kapıyı araladı. "Buyurun, odama geçelim." Son derece sade bir odası vardı. Kapının sağ tarafında duvara bitişik metal raflardan yapılma küçük bir kitaplık, karşıda genişçe ahşap bir masa üstünde bir bilgisayar, sol yanda sayfaları açık büyükçe bir kitap, köşeye doğru itilmiş bir kahve fincanı, kalemlikler, küçük bir not defteri. Bilgisayarın sağında mavi renkli bir vazo içinde geçen gün Ali'nin Zeynep'e getirdiği lila rengi sümbüllerden. "Bunları Namık mı getirmişti acaba? Sorsam mı? İlişkilerinin nasıl gittiğini anlamak açısından iyi olurdu. Belki Necdet'in evinde neden kaldığını da öğrenirdik. Ama sorularımız onu kızdırabilirdi. Bizim ilişkimizden size ne diye tersleyebilirdi. Vazgeçtim. Bakışlarımı duvarda asılı olan devasa gravüre kaydırdım. Ressam orta kapıdan yani Babüsselam'dan bakarak ikinci avluyu çizmişti. Az önce yürüyerek geçtiğimiz meydanda tören alayları görülüyordu. Yüzleri seçilemeyen yeniçeriler, saray görevlileri, giysilerinden yabancı devlet adamları olduğu anlaşılan kişiler önemli bir olaya hazırlanıyorlardı. Yabancı elçileri kabul töreni diye açıkladı gravüre baktığımı fark eden Leyla. İşaret parmağını sarayın arkasında denizin ötesindeki tepelerin üzerine koydu. "Bakın buralar Beyoğlu sırtları. Ne kadar tenha değil mi? Günümüzdeki biçimsiz, düzensiz, üst üste yığılmış gibi duran o iğrenç bina yoğunluğu yok." Pencereden vuran ışıkla yeşile dönüşen ela gözleri hülyalandı. "İstanbul'un o döneminde yaşamak isterdim. Oysa sadece gravürlerde görebiliyoruz o günleri." Hala ayakta dikildiğimizi fark edince mütevazi masasının önündeki iki iskemleyi gösterdi. "Otursanıza lütfen, oturun." İskemleye yerleşirken sordum. "Fatih yaptırmış değil mi bu sarayı?" Evet dedi koltuğun ardındaki iskemleye otururken. Sarayın yapımına karar veren Fatih'ti. Karar veren diyorum çünkü o dönemdeki adıyla Saray-ı Cedide-i Amire olan bu yapımın inşası tıpkı Palatium Magnum denilen Büyük Bizans Sarayı gibi yıllarca sürmüş. Her gelen hükümdar dönemin ihtiyaçlarına göre yapılar eklemiş. Fatih'ten sonra gelen 2. Bayezid, Yavuz Selim, Kanuni, 2. Selim ve 3. Murat döneminde de yapım işleri devam etmiş. Bu padişahlar imparatorluk merkezini her geçen gün biraz daha büyütmüş. Adem Yezdan'ın şirketinde gördüğümüz maketteki Büyük Bizans Sarayı'nı hatırladım. Sultanahmet'ten denize doğru iniyordu. Fatih Sultan Mehmet saray yaptırmak için neden burayı seçmiş? Daha güvenli olduğu için mi? Belki o da var ama asıl önemlisi bu bölge o zamanlar Akropolis'miş. Ali'nin de benim de şu Akropolis denilen şey hakkında hiçbir fikrimiz olmadığını halimizden tavrımızdan çıkarmış olacak ki bir tür dini askeri merkez diye açıkladı hiç yüksünmeden. Yunanlılar böyle merkezi tepeleri seçerek kentin en önemli kurumlarını buralara yerleştirirlerdi. Atina'ya gittiyseniz görmüşsünüzdür. En eski akropollerden biri oradadı. Bizantyon döneminde işte bu bölge akropolmüş. Romalılar kenti ele geçirince tapınak bölgesi olduğundan bu bölgeye ilişmemişler. Ama Fatih kenti fethettikten yıllar sonra da olsa sarayının bu tepeye yapılmasını emretmiş. Yıllar sonra diyorum çünkü Osmanlıların kente yaptırdığı ilk saray bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yerde inşa edilmiş. İlgiyle dinlediğimizi görünce ellerini masasının üzerinde birleştirerek önemli ayrıntılara geçti. Roma İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu büyük benzerlikler taşır. Bizans dönemine baktığımızda bu bölgede Ayasofya ile Büyük Saray'ın birbirine çok yakın olduğunu görürüz. Hatta saraydan tapınağa geçitler olduğu bile söylenir. Aynı durum Topkapı Sarayı ile artık camiye dönüşmüş olan Ayasofya için de geçerlidir. Her iki imparatorlukta da bu dünyanın sahibi olan hükümdarlar aynı zamanda halkların inançları üzerinde de belirleyici olmak isterlerdi. Çünkü devlet gücünü moral değerlerle desteklemek zorundaydılar. Saray gibi politik yönetim merkezleriyle tapınak gibi inanç merkezlerinin birbirine yakın olmasının nedeni budur. Leyla Hanım'ın sözleri ilginçti ama bir noktayı anlayamamıştım. Peki Ayasofya'yı camiye çevirmişken niye ayrıca Fatih Camii'ni yaptırdı? Orası fethin simgesiydi. Kentin yeni sahiplerinin yaşam biçimini temsil ediyordu. Fatih Camii sadece bir tapınak değil, aynı zamanda bir külliyeydi. Bir yaşam biçimi. 2000 yıllık bu kozmopolit kente Türk İslam kültürünün renklerini katacaktı. İçten bir gülümsemeyle baktı yüzümüze. Bu kadar meraklı olmanız çok güzel. Keşke herkes sizin gibi olsa. Yok canım, biz de o kadar ilgili değiliz aslında gibilerinden bir şeyler geveledim. Ali ise sıkılmaya başladığından sesini bile çıkarmadı. Neyse dedi Leyla Barkın telefona uzanırken. Ne içersiniz? Size ne ikram edeyim? Çay mı? Sabahın ilk çayını Adem Yezdan'da içmiştik. Çayın yanında kuru pasta da ikram etmişti bonkör iş adamı. Kuru pasta dediysem yanlış anlamayın. Sultanahmet'in iyi fırınlarından alınmış, tuzlusu ayrı, tatlısı ayrı, enfes çöreklerle süslemişti önümüzdeki sehpayı. Onlarla nefsimi körlediğimden artık kahve faslına geçebilirdim. Zahmet olmayacaksa az şekerli bir Türk kahvesi. Ben bir Nescafe alayım. Oturduğu iskemlede ayaklarını iyice yaymıştı Ali. Sade olsun, ne şeker ne süt. Bizim sert polise de bu yakışırdı zaten. Ne şeker ne süt. Nes değil, sert kafe. Leyla telefonla birilerine içeceklerimizi söylerken Ali'nin bakışları az önce benim de ilgimi çeken sümbüllere takılmıştı. Çiçekler güzelmiş. Telefonu kapatan Leyla anlamamıştı. Ne? Ha, sümbüller. Beğeniyle baktı çiçeklere. Güzel kokuyorlar değil mi? Ali'nin niyetini anlamıştım. Sevgiliniz mi getirdi diyerek kadını rahatsız etmesini önlemek için isterseniz artık asıl meselemize geçelim dedim. Fazla zamanımız yok da. Kollarını göğsünde kavuşturarak koltuğuna yaslandı Leyla. İyi olur Nevzat Bey, benim de soracaklarım vardı. Telefonda rahat konuşamadık. Dün geceki kurbanın avuçlarında sikke buldunuz mu? Bulduk. Justinian'in mi? Başımı sallayarak onayladım. Justinien'in ama bu kez maktulün elleri ok biçimine sokulmamıştı. Kolları iki yana açılmıştı. Sikke de sağ avucundaydı. Kurbanın şeklinin değişmiş olması hiç ilgilendirmedi onu. Sikke yanınızda mı? Ne yazık ki hayır. Görüşeceğimizi bilmiyordum ki. Ama parayı gördünüz, değil mi? Nereye varmak istiyordu? Yani sikkeyi tanıyabilir misiniz? Resmini görseniz diyorum. Yanıtımı bile beklemeden masanın üzerindeki sayfaları açık, büyükçe kitaba uzandı. Eline alınca tanıdım. Geçen gün evinde gördüğümüz kitaptı. Geleceğimizi tahmin ettiği için mi getirmişti, yoksa rastlantı sonucu mu kitap burada bulunuyordu? Bu soruları da Leyla Barkın'la ilgili öteki kuşkulu konuların arasına saklayıp önümüze açılan kitaba baktım. Sayfaları tek tek çeviren müze müdüresi, işte dedi eliyle altın paranın resmini göstererek. İyice bakın Nevzat Bey, dün gece bulduğunuz sikke bu muydu? Kitabı burnuma yaklaştırınca madeni para bütün ayrıntılarıyla belirdi gözlerimin önünde. Evet, ön yüzde Justinien'in büstü, başında miğfer, üzerinde zırh. Sol elinde kalkan, sağ elinde mızrak. Ifstinius yazısı. Arka yüzüne geçtim. Asa şeklinde haç tutan, meleğe benzeyen kanatlı bir varlık. Victoria diye düzeltti. Yani Yunanlılardaki zafer tanrıçasının Roma dönemindeki adı. Ama haklısınız, Hristiyanlığın da etkisiyle bu tanrıça ileride meleğe dönüşecektir. Parmağını sikkenin altındaki konop sözcüğünün üzerine koydu. Gördüğünüz sikkede bu kelime de var mıydı? Hemen hatırladım, vardı. Ne anlama geliyor? Konop, sikkenin Konstantinopolis'te döküldüğünü gösteriyor. Kon, Konstantinopolis, op ise obüzyum sözcüğünün kısaltması, yani saf altın demek. Kitabı kendi önüne çekerken dalgın mırıldandı. Evet, demek ki katiller Justinien'e dikkat çekmek istemişler. İşte bundan çok emin değildim. Justinien'e mi yoksa Ayasofya'ya mı? Çenesini sağ avucunun içine alarak derin derin baktı yüzüme. Sahi bu konuyu daha önce de tartışmıştık değil mi? Dün yere batan sarnıcında söylediklerini tekrarladı. Önemli olan cinayetlerin bu şehirle mi yoksa hükümdarlarla mı ilgili olduğuna karar vermek. Biraz da onu sıkıştırmak için dün ulaştığım sonucu dile getirdim. Bence cinayetler şehirle ilgili. Katiller hükümdarlara değil, bu şehirdeki önemli anıtlara dikkatimizi çekmek istiyor. Sözlerimin dolaylı da olsa İSD'yi suçladığını, en azından derneklerini zanlılar arasına soktuğunu hemen anlamıştı. İkisi de aynı kapıya çıkar aslında. Sadece güçlü hükümdarlar bu şehrin büyümesine, güzelleşmesine katkıda bulunmuşlardır. İkinci Theodosius'un güçlü bir imparator olmadığını siz söylemiştiniz. Ama etrafındakiler çok güçlüydü. O daha küçücük bir çocukken onun adına ülkeyi yöneten imparator naibi Atemius büyük bir devlet adamıydı. Üstelik son derece zeki ve hırslı bir kadın olan ablası Pulheria imparatoru hiçbir zaman yalnız bırakmamıştı. Hayır, anlattıkları yeterli değildi. Tamam, diyelim ki öyle. Yine de kurbanların tarihi anıtların önüne bırakılmasının bir anlamı olsa gerek. Mesela Justinien'i ele alalım. Nika ayaklanmasından sonra bu kenti adeta yeniden inşa ettirmiş. Şaşkın ama beğeni dolu bir bakış attı. Demek Nika ayaklanması ha? Bakıyorum da Doğu Roma tarihini hatim etmişsiniz Nevzat Bey. Güzel, güzel. Yok canım, öyle üstün körü bilgiler bunlar. Neyse, şunu demek istiyordum. Neden Ayasofya? Katiller pekala yere batan sarnıcında seçebilirlerdi. Çünkü onu da Justinien yaptırmış. Ya da neden çemberli taş sütununu? Konstantin'e vurgu yapmak için hipodromu da kullanabilirlerdi. Bildiğim kadarıyla hipodromu da Konstantin tamamlatmış. Ya da büyük saray diye mırıldandı düşünceli bir tavırla. Orası da önemli bir tarihi mekan. İşte onu diyorum. Neden ikinci maktulü oraya bırakmadılar? Sessizlik kapladı odayı. Bana kalırsa diye sürdürdüm tezimi, bu kentin Roma'nın başkenti olduğunu vurgulamak istiyorlardı. Çünkü Konstantin sütunu bu yüzden dikilmişti. Öyle değil mi? Usulca öne doğru salladı başını. belki de haklısınız. Poseidon tapınağını saymazsak, ki muhtemelen Bizantiyon döneminde orası da önemli bir anıttı. Konstantin sütunu, kara surları ve Ayasofya gerçekten de bu kenti simgeleyen anıtlar. Artık ikna olduğunu düşünmeye başlamıştım ki, öne doğru dökülen saçlarını eliyle hafifçe kaldırarak savunmaya geçti. Ama bu anıtlar aynı zamanda hükümdarların gücünü göstermek için inşa edilen yapılar. Mesela Ayasofya'yı ele alalım. Justinian bu tapınağı Hristiyanlık alemi için yaptırdığını söylüyor. Tanrı'ya duyduğu inancın bir göstergesi olarak. Halkının bu yeryüzünün en büyük kilisesinde Tanrı ile buluşmasını istediğini söylüyor. Fakat gerçekten öyle mi? Hiç sanmıyorum. Aslında tapınaklar Tanrı'dan çok yaptıran imparatora saygınlık kazandırıyor. Hükümdarı Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi olarak tescil ediyor. Sadece Tanrı'ya ait olması gereken iktidarın yeryüzündeki ortağının hükümdar olduğunu hatırlatıyor. Tapınaklar yaptıranların isimlerini ölümsüzleştirdiği gibi halklarının gözünde de saygınlıklarını arttırıyor. Hem de tapınakların yapılması için halklarının aşına ekmeğine el koymalarına rağmen. Yani bu tapınakları yaptıranlar dini kullanarak kendi iktidarlarını sağlamlaştırıyorlar aslında. Yoksa Justinian, Miletos'tan İzidoros, Tralles'ten yani günümüz Aydın ilinden Antemios gibi iki dahi getirtip 10 bin kişiyi tam 5 yıl boyunca bu işe memur eder miydi? Güzel bir ayrıntıyı anımsamış gibi ışıdı gözlerinin içi. Ama Justinian'in özel bir nedeni de vardı Ayasofya'yı yaptırmak için. Aşkını ölümsüzleştirmek. Hayır, İsa peygambere duyduğu bağlılıktan bahsetmiyorum. Karısı Theodora'ya duyduğu aşktan söz ediyorum. Ayasofya'yı gezdiyseniz görmüşsünüzdür. O eşsiz sütunların üzerindeki başlıklarda Justinian ile karısı Theodora'nın baş harflerinden oluşan monogramlar yer alır. Tıpkı günümüz dev şirketlerinin logoları gibi. Yani Ayasofya bir mabet olduğu kadar aşktan gözü dönmüş bir imparatorun sevdiği kadın için yaptırdığı devasa bir anıttır da. Birçok insanın son derece romantik bulacağı bu sözlere Ali son derece sert bir tepki verdi. Şerefsiz herif, çoluk çocuk demeden 30 bin kişiyi kılıçtan geçir, sonra da elindeki kana aldırmadan sevdiğin kadına aşkını göstermek için tapınak yaptır. Yardımcımın sözleri hoşuna gitmişti Leyla Barkın'ın ama tarihçi yanı ağır basmış olacak ki durumu yumuşatmaya çalıştı. O kadar da insafsız olmayın canım. Tanrı'ya duydukları inanç da vardı işin içinde tabii. Belki de 30 bin ölünün vebalinden korktukları için yaptırmışlardır tapınağı diye kendi fikrimi söyledim. Dindar olduklarına göre Tanrı'dan korkuları vardı herhalde. Bu da ihtimal dahilinde. Ama yeryüzündeki iktidarla Tanrı düşüncesi uyuşmaz. Konstantin'in bu yüzden ölüm döşeğinde vaftiz edildiği söylenir. Çünkü o da her hükümdar gibi gerektiğinde kan dökmekten çekinmiyordu. Oysa öldürmek hakkı sadece Tanrı'ya aittir. Osmanlı'da da inancına ters düştüğü için padişah olmak istemeyen şehzadeler bile çıkmıştır. Ya bir şey soracağım. Sağ eliyle dik saçlarını karıştırarak oturduğu koltukta öne doğru çıkmıştı Ali. Gergin bakışları Leyla'nın yüzünde toplanmıştı. Şimdi Fatih Sultan Mehmet 3 gün yağma emri vermiş diyorlar. İstanbul'un fethi sırasında. Doğru mu? Öğrencisinin safiyane sorulmuş sorusunu anlayışla karşılayan bir öğretmenin tatlı ifadesi belirdi müdürenin yüzünde. Doğru, tarih kitapları öyle yazıyor. Ali'nin yüzünün karardığını görünce sanki 3 günlük yağma emrini veren kendisiymiş gibi teselli etme gereği duydu. Ama şehri kuşattığında İmparator 9. Konstantin'e teslim olmaları halinde hiç kimsenin kılına dokunulmayacağına dair teminat vermiş. Yardımcımın kararan suratının rengi açılır gibi oldu. İmparator teslim olmamış değil mi? Olmamış. Siz imparatorun yerinde olsaydınız teslim olur muydunuz? Binlerce yıllık ata yurdunu hiç savaşmadan kendi ellerinize teslim eder miydiniz? Etmezdim dedi bizim doğrucu Davut. Ben de savaşırdım. İşte İmparator 9. Konstantin'de savaşmış. Hem de ölünceye kadar. Tabii onlar savaşınca kenti almakta 53 gün sürmüş. Osmanlı ordusu kayıplara uğramış. Sultan Mehmet de şehir alındıktan sonra yağma emri vermiş. Ama bu şehre en büyük zararı veren Fatih değil, Latinler'di Ali Komiser. Yani 4. Haçlı ordusu. 1204 yılında geldikleri Konstantinopolis'ten 1261'de ayrıldıklarında şehir bir harabeye dönmüştü. Büyük Konstantin'in, Justinian'in bu güzelim şehrin cefakar halkının özene bezene yarattığı dünya harikası anıtlar, altın, gümüş, değerli taş bulmak için yıkılmış, parçalanmış, yakılmıştı. İyice konunun dışına çıkmıştık. Geçmiş vahşetle dolu diyerek kestim kadının sözlerini. Onlar için elimizden bir şey gelmiyor ama günümüzdeki vahşeti durdurabiliriz. Anladığımız kadarıyla katiller durmayacaklar. Evet, ne diyorsunuz Leyla Hanım? Katillerin bundan sonraki hedefi neresi? Oturduğu yerde şöyle bir toparlandı. Artık ne diyeceğimi bilemiyorum Nevzat Bey. Özür diler gibi bakıyordu. Belki de bana sormamalısınız. Kapıya ardı ardına 3 kez vurulmasıyla duraksadı. Kahvelerimiz gelmiş olmalı. Ama aralanan kapıdan elindeki tepsiyle müstahdem değil, kucağında mukavva bir kutuyla gençten biri girdi içeri. Başındaki kepte bir kargo şirketinin logosu göze çarpıyordu. Bakışları masada oturan kadına dikilmişti. Müdüre Hanım'ı arıyordum. Müzeye bir paket var. Hoşnutsuz gözlerle baktı kargocuya Leyla Barkın. Tamam, tamam getirin. Bize dönerek sıkıntıyla mırıldandı. Bu tür rutin işlerle de biz uğraşıyoruz işte. Müdüre Hanım'ın sızlanmasına aldırmadı bile kargocu genç. Her zamanki görevini yerine getiren birinin duygusuz haliyle yaklaşarak mukavva kutuyu masanın üzerine koydu. Elini yan cebine soktu, makbuza benzer bir kağıt çıkartıp uzattı. Şurayı imzalamanız gerekiyor. Hiç itiraz etmeden aldı kağıdı Leyla ama bakışları mukavva kutuya takılı kalmıştı. Kimden geliyor? Kargocu bıkkın bir sesle paketin üzerindeki yazıyı okudu. Mehmet II'den. Mehmet II mi? Şaşkınlığı daha da artmış gibiydi. Hayır, Mehmet II diye birini tanımıyorum. İmzaladığı kağıdı delikanlıya verdikten sonra bakışları yine mukavva kutuya kaydı. Bağış mı acaba? Bize dönerek açıkladı. Bazen ismini saklayan kişilerden bağışlar geliyor. Daha önce saraydan çalınmış eserler. Başlarının belaya gireceğini düşündüklerinden kargoyla, postayla yolluyorlar. Kargo görevlisinin hala karşısında dikildiğini fark etti. Başka bir şey var mıydı? Sanki içindekini merak ediyormuş gibi gözleri kutuya takılan görevli suçüstü yakalanmış gibi irkildi. Yok, tamam tamam, iyi günler. Kargocu çıkınca deminki konuşmasına devam etmek istedi Leyla. Evet, ne diyordum? Ha, belki de bana sormamalısınız artık. Doğru tespitler yapamadım. Güya gözleri bana çevriliydi. Güya kurbanların bırakıldıkları yer hakkında konuşuyordu. Ama hayır, aklı kargocunun getirdiği kutuda, kutunun içindeki eşyadaydı. Sizi yine yanlış yönlendirmekten korkuyorum. Tabii, yardım etmek isterim. Artık bakışları da gizemli kutuya kaymıştı. İsterseniz önce postanıza bakın demek zorunda kaldım. Çok merak ediyor olmalısınız. Hafif bir kızıllık bastı yanaklarını. Özür dilerim, haklısınız. Aklım gerçekten de orada kaldı. Niye açmıyorsunuz o zaman? Yoksa bizim yanımızda açmaktan mı çekiniyordu? İsterseniz dışarı çıkabiliriz. Yok, yok. Ayağa kalkmışız gibi ellerini uzatarak oturmamızı işaret etti. Çıkmanıza gerek yok. Devlet sırrı değil ki bu. Olsa olsa tarihi eser. Masanın sağ tarafına eğilerek alttaki çekmeceyi açtı. İçinden küçük bir çakı alıp doğruldu. Bazen de değersiz eşya parçaları çıkar bu paketlerden. Ölmüş ninesinin porselen çaydanlığı ya da antika sanılan ucuz bir kandil gibi. Mukavvayı çepeçevre saran şeffaf yapıştırıcı bandı çakısıyla kesmeye başladı. Bir keresinde 4 adet çini yollamışlardı. Kutunun içine bir de not iliştirilmişti. Notu yazan kişi çinileri dedesinin Bağdat köşkünden çaldığını yazarak bizden ve köşkü yaptıran Sultan Murat'tan özürler diliyordu. Ama işin ilginci gönderilen çinilerin köşkle hiçbir ilgisi olmadığı gibi herhangi bir yapı malzemesi satan mağazadan bulabileceğimiz kadar harca alem ve ucuz olmasıydı. Kutuyu saran yapıştırıcı bantları tümüyle kesmişti. artık kapağı açacak diye düşünürken bize dönüp izahat vermeyi sürdürdü. Şimdi bunun içinden de saçma sapan bir şeyler çıkarsa hayal kırıklığına uğramayın diye söylüyorum. Uğramayız, uğramayız diye aceleyle mırıldandı Ali. Kutunun gizemi sanırım onu da sarmıştı. Açın lütfen. Leyla çakısını masanın üzerine bıraktıktan sonra mukavva kutunun kapağını kaldırdı. Kırılacak bir eşya galiba, pamuklara sarmışlar. Eliyle pamukları çıkarmaya koyuldu. Umarım özendikleri kadar vardır. Bir avuç, iki avuç, çıkardığı pamukları masanın üzerine hemen kutunun dibine koyuyordu. Üçüncüyü alırken duraksadı. Biçimli kaşları çatıldı. Bu da ne? Duraksaması uzun sürmedi. Avuçladığı pamukları yeniden kutudan çıkarmayı denedi ama gördüğü şey engel oldu ona. "Hii!" diye korkuyla başını geriye attı. Ama Ela gözlerinde büyüyen dehşet ağzından dökülen sesten daha etkileyiciydi. Yüzü kireç gibi bembeyaz olmuştu. Avuçlarında tuttuğu pamukla korkudan ardına kadar açılmış gözleriyle öylece donup kalmıştı. Ne konuşabiliyor ne de kıpırdayabiliyordu. Bedeninin titrediğini gördüm. Parmakları kendiliğinden gevşedi. Pamuklar havada uçuşarak yere düştü. Ama Leyla hiçbir şeyin farkında değildi. Göz kapakları usulca kapandı. Bayılacak dememe kalmadan fırlayıp belinden yakaladım onu. Derin derin nefes alın diyerek koltuğa oturttum onu. Sözlerimi duymuyormuş gibi titreyen eliyle kutuyu gösterdi. O orada. Kutuya yaklaşırken sabırsız yardımcım benden önce davrandı. Ama kutunun içindeki her neyse onu görür görmez sanki sert bir darbe almış gibi yüzünü buruşturarak başını geri attı. Ha siktir, bu da ne be? Ali'nin gövdesi aradan çekilince saydam poşetin altındaki kıvırcık saçlar göründü gözüme. Kuzgun siyahı, parlak bukleler, öne doğru çıkık bir alın ve uzunca bir burun. Daha önce de bu tür manzaralarla karşılaşmış olmama rağmen midemin kasıldığını hissettim. Belki düşmezdim ama her ihtimale karşılık yine de masanın kenarına tutunmaktan kendimi alamadım. Evet, bir insan kafasıydı mukavva kutunun içindeki. Naylon poşete konulmuş, pamuklara sarılmış, mukavva bir kutuda Leyla Barkın'a yollanmış bir insan kafası. Ve rengi solmuş olmasına rağmen antika bir eser sayılmayacak kadar tazeydi. 39. ayrımın sonu. Sayfa 393.